أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين اللهم آمين. Geçen dersimizde de demiştik ki Ehl-i Sünnet'in iman esaslarını anlattıktan sonra tefsirle ilgili bir giriş yaptıktan sonra Allah nasip ettiği kadarıyla bundan sonra ayetlerin nuzul sırasına göre ayetleri açıklamaya çalışacağız. Tabi ayetleri açıklarken demiştik uslubumuz veya metodumuz rivayet tefsirini esas alıp kendi günümüze ayet nasıl yansır veyahut da bu ayetin günümüzde biz nasıl istifade edebiliriz demiştik. Nuzul sırasına göre niye seçtik demiştik. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanları bir terbiyeden geçirdi ve bu terbiyeyi yaparken de ayetler belli bir sıraya göre indi. Rastgele değil de yani Allah Azze ve Celle yanında saklamış olduğu bir bütün olarak Kur'an'ı rastgele ayetler olarak değil de belli aralıklarla işte belli bir duyguyu veya belli bir itikadı insanların içerisine yerleştirmek için belli bir sıraya göre Allah ayetleri indirdi. Şimdi biz bugün Müslümanlarının da bu noktadaki en büyük sıkıntısı Kur'an'ı bir terbiye almadığımızdan dolayı Kur'an-ı Kerim'den istifade metodumuz yanlış. Bizler önce bir fikri benimseyip daha sonra o fikrin delillerini Kur'an-ı Kerim'den araştırdığımızdan dolayı bir türlü Kur'an'ın istediği bir nesil ortaya çıkmadı. Özellikle son dönemlerde. Bunun sebebi de nedir? Çünkü bizler hiçbir şey yokken, yani sıfırken, hadi Kur'an bizi eğitsin, hadi Kur'an'a göre bir fikir benimseyelim yerine, bizler işte önce bir fikir benimsiyoruz veya bir cemaate iltihak ediyoruz. O cemaatin ilkelerini ve prensiplerini benimsiyoruz. Daha sonra Allah'ın kitabını açıp, Allah'ın kitabından o benimsediğimiz ilkelere deliller arıyoruz. Tabi böyle olunca herkes kendi batılına Kur'an-ı Kerim'den delil bulabiliyor. Fakat eğer bir de bıraksak Kur'an-ı Kerim konuşsa, biz de kendimizi Kur'an-ı Kerim'e teslim etsek, Allah Azze ve Celle'ye söz versek, desek ki sen nasıl ayetleri indirmişsense neyi öğrenirsek o şekilde kabul edeceğiz ve o şekilde hayata dökeceğiz diye Allah-u Alem çok daha farklı bir nesil, çok daha farklı bir İslam cemaati ortaya çıkacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e evvelikle başlarken geçen hafta demiştik ki Alak suresi 1 ve 5. ayetlerden başlayacağız diye. Tabi buna başlamadan önce Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman Allah'a sığın ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle'ye dayan. Allah Azze ve Celle'ye sığın. Kimden sığınacak? Şeytandan sığınacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın da Kur'an-ı Kerim okurken اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Rahmetten uzaklaştırılmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. İaze yani اَعُوذُ dediğimiz kelime kişinin Allah azze ve celle'ye sığınmasıdır. Sığındığı şey ise şeytandır. Taşlanmış, kovulmuş, rahmetten uzaklaştırılmış olan şeytandır. Şeytana niye şeytan denmiştir? Diyen, niye şeytan şeytan diye isimlendirilmiştir diyen alimler, kimisine göre şeytan hayırdan çok uzak olduğundan dolayı kökü şatane'den geliyor. Şeytan hayırdan çok uzaktır. Kimi alime göre de şata yeşitudan geliyor. Şeytan helak olduğundan dolayı şeytana şeytan denmiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şeytanla ilgili bazı gerçeklerden bahsediyor. Bunların en başında şeytanın bir defa bizim alemden olmadığını. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ Şeytan cinlerdendi diyor Allah. Yani şeytanın yaratılışından bahsederken, şeytanın bizim gözlerimizden uzak, şeytanın bize dilediği gibi yaklaşabileceği, şeytanın bize dilediği gibi vesvese vereceğine dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Ve daha sonra şeytanın önce Allah'a olan isyanından bahsediyor. Daha sonra şeytanın Allah Azze ve Celle'ye verdiği sözden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şeytan Allah'a bir söz vermiştir. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Senin beni saptırdığın gibi diyor Allah'a, ben de onları bir bütün olarak saptıracağım. Hepsini komple saptıracağım diyor. Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde Allah Azze ve Celle'ye bu sözü veriyor. Ve Allah Azze ve Celle de bu gerçeği bize öğrettikten sonra teori olarak bir de bunun pratiğini gösteriyor bize. Şeytanla Adem Aleyhisselam arasındaki kıssayı görüyoruz. Yani şeytanın Adem Aleyhisselam'a nasıl yaklaştığını, ona nasıl yeminler ettiğini وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ O yemin etti diyor Allah Azze ve Celle. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum diye. Adem Aleyhisselam'a yaklaşırken yeminler ediyor şeytan. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum diye. Allah Azze ve Celle bize bunu da öğrettikten sonra daha sonra Allah bize iki tane ayetle şeytana karşı olan durumumuzu açıklıyor. Bak ey beni Adem diyor. Ya beni Adem'e la yeftinennekumu şeytanu kema ahraca ebeveykum minel cennet. Şeytan babalarınızı cennetten çıkardığı gibi sizi fitneye düşürmesin. Dikkat edin diyor. Başka bir ayette وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına kanmayınız. Şeytanın adımlarına tabi olmayınız diyor Allah Azze ve Celle. Ve başka bir ayet-i kerimede şeytan sizin düşmanınızdır. Onu kendinize düşman edinin diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette şeytanın düşmanlık misyonunu anlamayanlara Allah Azze ve Celle inkarda bulunuyor. Allah diyor اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ Siz onu ve zürriyetini dost ediniyorsunuz da o size düşman olduğu halde o ve zürriyeti size düşman olduğu halde siz şeytanı ve zürriyetini kendinize dost mu ediniyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. O zaman hem teori olarak hem pratik olarak Kur'an-ı Kerim'de insana görünmeyen fakat insana her türlü yaklaşabilen İnsanı kandıracağına dair Allah'a söz veren ve bu sözünde insanoğlu gibi gevşek davranmayan, daha sözü verdiği anda hemen Adem Aleyhisselam'ı kandırmaya çalışan bir şeytan var. Bu şeytanla uzlaşmaya gitmeniz mümkün değildir. Bu şeytanla oturup pazarlık yapmanız mümkün değildir. Günün sabah beni kandır, öğleden sonra beni kandırma, akşama kadar beni kandırma, akşam yatağa girdikten sonra beni kandırabilirsin gibi bir pazarlık veya ey şeytan gel sana evimin yarısını vereyim, sen bundan sonra beni kandırma. Gibi bir pazarlık bu şeytanla söz konusu değildir. Mümkün değildir. O zaman bu şeytanın şerrinden korunabilmek için işte Allah Azze ve Celle her işin başında bize şeytandan Allah'a sığınmayı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim okurken de فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okunduğun zaman Allah'a sığın diyor Allah Azze ve Celle. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle Peygamberimize diyor وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Şeytandan sana bir vesvese, bir dokunma, bir yaklaşma olursa Allah'a sığın ey Muhammed diyor. Ve Kur'an'ın müteaddit yerlerinde bu ayet-i kerimeyi tekrar ediyor. O zaman aciz olan insanın kendi aleminden olmayan bu büyük düşmana karşı en büyük silahı Allah Azze ve Celle'yi kendiyle şeytan arasına koymasıdır. Her işinde kendi acziyetini, her işinde kendi garibanlığını, kendi güçsüzlüğünü, kendi kudretsizliğini hatırlayaraktan Allah Azze ve Celle'ye ya Rabbi ben acizim ancak beni bu şeytandan sen korursun. Ben sana yaslanıyorum, sana dayanıyorum. O habisle arama seni koyuyorum diyerekten insanın mutlaka Allah Azze ve Celle'ye sığınması gerekir. Yoksa bir insanın bunun dışında bir yolla ben kendim şeytanı alt edeceğim veya ben kendi ilmimle, bilgimle, gücümle, irademle şeytanı alt edeceğim gibi bir düşünce çok soğuk bir havada kişinin soğuğa karşı delikanlılık yapması gibi bir şeydir. Bu da zaten hiçbir sonuç getirmez. İnsana zarar vermekten başka. Böyle olduğu için de mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde şeytandan sığınmayı bize hadis olarak da öğretiyor. Misal örnek verecek olursak iki tane adam kendi arasında tartışıyor. Hatta söylüyorlar birbirlerine. Biri o kadar kötü bir hale geliyor ki damarları artık şişiyor. Peygamberimiz diyor ben bir kelime biliyorum. Eğer bu adam bu kelimeyi söylemiş olsa o anki siniri ondan gider diyor. Tabi sahabe nedir diyor? Peygamberimiz "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" diyor. Taşlanmış, kovulmuş, rahmetten uzaklaştırılmış olan şeytandan Allah'a sığınırım diyor. Peygamberimiz kendi eşiyle beraber olacak olan adama şeytandan sığınmayı, Allah'a sığınmayı yine öğretiyor. Sizden biri diyor ehliyle beraber olacağı zaman, ilişkiye gireceği zaman desin ki "Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane mâ razaktene." Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır ve şeytanı bize rızık olarak verdiğin çocuktan da uzaklaştır diye Peygamberimiz dua öğretiyor bu ümmete. Eğer bu dua yapılırsa diyor kişiye hiçbir şekilde şeytan zarar vermeyecektir. Yine Peygamberimiz diyor eğer biri bir konaklama yerine gelirse ve burada bazı mahlukatlardan korkarsa eğer Allah Azze ve Celle hemen desin ki "Ya Rabbi ben senin tüm kelimelerinle senin yarattıklarının şerrinden sana sığınırım" diye hiçbir şey ona zarar vermez diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bildiği iki surede insanların Rabbine sığınma. Allah'ın yarattıklarından, Allah'ın yarattığından tekrardan Allah'a sığınmayı öğretiyor Allah Azze ve Celle. Şeytandan Allah'a sığınma sadece teorik bir şey değildir. Yani sadece bir iş yaparken veyahut da işte efendim Kur'an okurken veya işte diyelim insanın eşiyle beraber olurken Allah'a sığınması değildir. Bunların içerisinde en önemli olan şu asrın karanlığında, şu asrın şirkinden, şu asrın çirkefinden, şeytanın şerrinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden Müslümanın Allah Azze ve Celle'ye sığınması lazımdır. Hem teoride sürekli "Ya Rabbi sen beni bu şeytanların var olan insi, cinni, medya, gazete, işte görülen partiler, insanları saptıran belamlar, bunların şerrinden ben sana sığınırım bu insi şeytanların veyahut da bu görsel şeytanların şerrinden ben sana sığınırım" demesi lazımdır. Ve bu doğrultuda da aynı zamanda hareket etmesi lazımdır. Yoksa cinni şeytanların şerrinden korunamayacağı gibi var olan görsel veya insi şeytanların şerrinden korunmak da aynı oranda zordur. Daha sonra her işin başı olarak yine bildiğimiz Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. İster Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, ister Kur'an-ı Kerim'in dışında bir iş yaparken Allah Azze ve Celle'nin ismini anarak kendi işimize başlıyoruz. Bismillah dediğimiz zaman Allah kelimesi, Bismillah'ın içerisindeki Allah kelimesi Allah Azze ve Celle'nin özel isimlerinden bir isimdir. Allah'tan başkası bu isimle asla isimlenmez. Bu ismin kökü çoğu ulemaya göre, cumhur ulemaya göre ilah kökünden geliyor. Yani kendisine ibadet edilen, akılların kendisinde hayrete düştüğü, selim olan, bozulmamış fıtratların kendisine iştiyak duyduğu manalarına gelen ve en önemli manası olan kendisine ibadet edilen, ibadetlere hak eden, sadece ibadet edilmesi gereken Allah'tır. Ve Allah kelimesi de dediğimiz gibi çoğunluk ulemaya göre ilah kelimesinden yani ubudiyeti hak eden manasında kullanılmıştır. Daha sonra Rahman kelimesine gelince, Rahman kelimesi de yine çoğunluk ulemaya göre rahmet kelimesinden türemiştir. Yani Rahman sigası Arapçada çokça rahmet sahibi olan, kendisinde çokça rahmeti bulunduran manasında kullanılıyor. Rahim kelimesine gelince kimi ulemaya göre Rahman'la Rahim aynı manadadır. Yani rahmet sahibi Allah'ın adıyla başlıyorum demektir. Kimi alimlere göre de Rahman'la Rahim arasında bir fark vardır. Rahman umumi bir rahmete sahip olan Allah demektir. Kafirine, Müslümanına, herkese, bütün yarattıklarına, hayvanlara, inslere, cinlere rahmet eden Allah demektir. Yani rızık veren, onları yaratan, onların ihtiyaçlarını karşılayan manasındaki rahmet. Rahim ise özel bir rahmettir. Sadece Müslümanlara has olan ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin özel olarak kullanacağı rahim sıfatı da sadece müminlere hastır diye insanlar, alimler bu şekilde yorum yapmışlardır. Hangi söz olursa olsun, yani bu lafızlardaki tartışmaların zaten vakada pek bir faydası yok. Biz Rabbimizin, yani ilah olan, ibadeti hak eden Allah'ın rahmet ve rahimlik sıfatıyla sıfatlandığını bileceğiz. Ve ona yaklaşırken de, onu zikrederken de bunu sadece bir düşünce olarak Allah Rahmandır değil de gerçekten isterken rahmeti geniş olan, insanlara acıyan, istenildiği zaman veren, herkesin ihtiyacını karşılayan bir Allah olduğunu bilerekten, bir ilah olduğunu bilerekten bu düşünceyle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak zorundayız. Eğer böyle olursa o zaman ne olur? Böyle olursa Bismillahirrahmanirrahim'deki mesele anlaşılmış olur. Bismillah bir edeptir. İslam'ın genel kaideleriyle müttefik olan bir edeptir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede kendini tanıtırken huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu diyor. O Allah en başta olandır. O Allah en sonda olandır. O Allah en üstte olandır. O Allah kendinin dışında bir şey olmayan Allah'tır diyor Allah Azze ve Celle. Kendini bu şekilde Allah Azze ve Celle bize tanıtıyor. Madem her şeyin başı Allah'tır, madem hiçbir şey yokken sadece Allah vardı, her şeyi yoktan var eden tekrardan Allah'tır. O zaman her işe başlanıldığı zaman ismi anılmaya layık olan da hiçbir şey yokken var olan ve her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Yani böyle bir Allah varken onun dışında birinin ismini zikretmek veya onun isminden gafil kalmak, bu gerçekten Allah'ın büyük nimetlerine karşı şükürsüzlüktür, gafilliktir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğunu, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biraz sonra da ayet-i kerimede okuyacağız zaten. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İslam'ın başlangıcı Allah'ın ismiyle olmuştur. Yani ey Muhammed, başla, oku, bir şeyler yap. Gökyüzüyle bağlantını kur. Artık senin yeryüzüyle bir alakan yok. Sen direkt bütün değerlerini, bütün yargılarını, bütün itikadını, düşünce biçimini gökten alacaksın. Ama bunu yapmaya başlarken Rabbinin adıyla başla. Başka bir şeyle başlama diyor Allah Azze ve Celle. Ve bunu Peygamberimiz de aynı şekilde pratikte yemek yiyen çocuğa dönüyor. Diyor ki ey çocuk, Allah'ın adını an ve sakınla yemek ye. Mesela yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam besmele ile başlamayan işlerin kesik olduğundan, başka bir rivayette hamd ile başlamayan, Allah'ı övmeyle başlamayan işlerin kesik olduğundan bahsediyor. Çünkü başlangıcını, yani meşruiyetini Allah'tan almayan her iş kesik olmaya mahkumdur zaten. Nasıl müşrikler kendi kaynaklarını veyahut da yani beslendikleri yeri Allah olarak belirlemediklerinden dolayı onların soyu, kökü kesikse, inne şani'eke huvel ebtar, sana düşmanlık yapanlar kesiktir. Niye? Çünkü kaynakları Allah değildir. Ne teorik olarak ne pratik olarak bu insanların kaynağı Allah olmadığından dolayı bunların soyları kesiktir. Bunların devamı yoktur. Fakat İslam bakidir. Allah'ın dini bakidir. Müslümanlar bakidir. Kıyamete kadar hak üzerine olan bir taife mutlaka bulunacaktır. Onlara zarar, muhalefet edenler onlara zarar vermeyecektir. Bunun sebebi nedir? Çünkü bunların başlangıcı teori olarak Allah'tır. Başlangıcı Allah olanın sonu yoktur. Başlangıcı Allah olanın sürekli zikri bakidir, ebedidir. Daha sonra besmeleden sonra Allah Azze ve Celle'nin işte ilk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayetlerine dönecek olursak eğer, İkra bismi rabbikellezî halak. Buhari, İmam Ahmed ve tefsirciler bu ayetin tefsirinde vahyin başlangıcını şöyle anlatıyorlar. Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz ilk başlarda Hira'ya, mağaraya gidip tek başına kalmak kendisine sevdirildi. Arada gider, orada kalır, sonra tekrar gelir Hazreti Hatice'den veya Hatice annemizden işte kendi besinini, ne ona lazımsa azık olarak alır, tekrardan mağaraya çıkardı diyor. Yine bir gün böyle mağaradayken, ibadet ederken kendisine melek geldi ve ey Muhammed oku dedi. Peygamberimiz de ben okuma bilmem dedi. Peygamberimizi tutup iyice sıktı, tekrardan ey Muhammed oku dedi. Peygamberimiz de diyor ben okuma bilmem, tekrardan ikinci ve üçüncüde Peygamberimiz ben okuma bilmem deyince tabi çok şiddetli bir şekilde Peygamberimizi sıkıyor melek. Böyle deyince en son işte Cebrail Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. O insanı kan pıhtısından yaratmıştır. İkra oku ve rabbukel ekrem. Senin Rabbin kelem sahibidir. Ellezî alleme bil kalem. İnsana kalemle yazmayı öğretmiştir. Allemel insane mâ lem ya'lem. İnsanın bilmediğini insana öğretmiştir diyerekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inen ayetleri bu şekilde okuyor. Tabi bunlar Peygamberimize çok ağır geliyor. Yani bir insanın hiçbir şey yokken ortada direkt gökyüzüyle bağlantıya geçmesi demek. Hiç tanımadığı bir varlık, görünmeyen bir varlık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler okumasını emrediyor. Peygamberimiz bu dehşetle Hatice annemize gelip beni örtün diyor. Zemmiluni zemmiluni. Beni örtün diyor Hazreti Şeye. Hatice'ye veya desfiruni desfiruni. Hazreti Hatice de ona ne oldu diyor. Peygamberimiz olanları ona anlatınca o da diyor vallahi ey Muhammed Allah seni mahcup etmez. Sen ki fakiri doyurursun. Sen ki insanlara yardım edersin. Sen ki yalan söylemezsin. Sen ki sıla-i rahim yaparsın. Senin gibi yeryüzündeki en güzel ahlaki değerlerle ahlaklanan bir insanı Allah Azze ve Celle'nin mahcup etmesi düşünülemez diyor. Ve kitap ehli olan kendi amca çocuğu Varaka İbni Nevfel'e peygamberimizi götürüyor. Varaka bozulmamış, tebdil olmamış, Hristiyanlık üzerine olan bir Hristiyan. Peygamberimiz onun yanına gelince, ona anlatınca meseleyi, peygamberimize diyor ki aleyhissalatü vesselama, bu Musa'ya gelen namustur. Nasıl ki diyor Musa'ya melek geldiyse, namus geldiyse bu da odur diyor. Keşke diyor kavmin seni çıkaracağı günde ben genç olsaydım. Peygamberimiz şaşırıyor. Eve muhriceyyehum beni çıkaracaklar mı diyor. Yani şimdi düşünüyor ben Muhammed, ben emin, ben doğru sözlü olan, ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan adam beni niye çıkarsınlar? Çünkü o da daha neyi yüklendiğinin bilincinde değil. Yani daha tam ayetlerin içeriği gelmediğinden dolayı Peygamberimiz de neyle karşılaşacağını bilmiyor. Beni niye çıkarsınlar ki diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Orada Varaka da tarihi sözünü söylüyor. لَمْ يَأْتِي رَجُلٌ قَطْ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُدِيَ Senin getirdiğini getiren hiçbir adam yoktur ki diyor Muhammed mutlaka düşman edinilmiştir. İnsanlar onu kendilerine düşman edinmişlerdir. Heva ve hevese tabi olan cahiliye toplumu vahiy ile karşılaştığı zaman kendi çıkarlarına aykırı geldiği için işte babalarımızın dinine muhaliftir veya siz yeni bir din getirdiniz veya böyle olmaz gibi safsatalarla mutlaka insanları vahye davet eden insanları kendilerine düşman edinirler. Ki daha sonraki dönemlerde de Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman bu çok açık ve net bir şekilde görülüyor zaten. Şimdi burada bazı noktalar var. Yani ayetlere geçmeden önce, ayetlerin manalarını düşünmeden önce, ayet-i kerimelerin daha başlamadan ciddi noktalar var. Nokta bir, Allah Azze ve Celle'nin vahyi indirmesi basit olmamıştır. Hani bu din çok kolaydır. Herkes bu dini kabul edebilir gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Doğrudur bu din belki yani kabul ettikten sonra, teslim olduktan sonra, İmanın parıltısı kalbe girdikten sonra bu dini yaşamak kolaydır. Fakat bu dini kabul etmek zordur. Çünkü heva ve hevese meyilli olarak fısk ve fucurun kendi fıtratında yaratıldığı insan bütün kendi benliğini vahye teslim etmeyi hiçbir zaman kabul edemez. Yani bu insana ağır gelir. Kişinin kendi özgürlüğünü, kendi iplerini Allah Azze ve Celle'ye teslim etmesi al ya Rabbi beni sen yönlendir. Ben sana teslim oldum. Ben İslam oldum. Yüzümü sana döndüm. Sen ne dersen bundan sonra o demesi bir insanın bu gerçekten zordur. Zor olması hasebiyle de vahiy melek gelip peygamberimize çok rahat bir ortamda oku dememiştir. Peygamberimizi peygamberimizin kendi anlattığına göre böyle canı çıkacak şekilde sıkaraktan peygamber aleyhissalatü vesselama Allah azze ve celle vahiy indirmiştir. Bir sonraki anlatacağımız ayetlerin içerisinde yine Allah azze ve celle peygamberimizi bizim insanları kandırdığımız gibi kandırmamıştır. İnna senulki aleyke kavlen sakila ey Muhammed demiştir. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz ey Muhammed demiştir. Daha sonra gelen ayetlerde biz bu emaneti dağlara yükledik fakat dağlar bunu kabul etmediler diyor Allah. Fe ebeyne en yahmilneha. Dağlar bu yükü yüklenmeyi kabullenemediler. Kabul etmediler diyor. Ve fehamelehel insanu. Fakat insan bunu yüklendi. İnsan işte ben bu yükü ben yükleneceğim dedi. Tabii insan zalimdir, cahildir, peşincidir. Neyi yükleneceğini düşünmediğinden dolayı insan bu yükü yüklendi diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı vahiy ağırdır. Ağır olmasının sebebi de kişinin kendi özgürlüğünü terk etmesi, heva ve hevese göre değil de vahyin öğretilerine göre bir yaşamı kabul etmesi zor olduğundan dolayı vahiy kabul etmesi insanın nedir? Çok zordur. Tabii biz bu olaya belki de baktığımız zaman yani şu anda uzaktan İslam'ı kabul eden, inşallah Allah da bizim İslam'ımızı kabul eder. İslam'ı kabul eden insanlar olarak İkra emrine baktığımız zaman bize çok basit bir olay gibi geliyor. Yani anlattığımızda da, yaşadığımızda da, okuduğumuzda da bize çok basit gibi geliyor. Yani bir melek gelmiş mağaraya peygamberimizin yanına, ey Muhammed oku demiş. Peygamberimiz de ondan sonra patır patır okumaya başlamış. Aslında olay böyle değil. Yani insanlar cahiliyenin içerisinde yaşarken, insanlar küfrün, şirkin, fıskın, fuhşun, bütün karanlıklarını yaşarken o anda birden gökyüzünde bir parıltı beliriyor. Yani insanları bu sıkıntıdan kurtaracak, insanların elinden tutup insanları yuvarlandıkları cehennem çukurundan alıp insanları ebedi cennete götürecek olan, belki de insanlara çok ağır yükler yükleyecek olan bir parıltı gökyüzünde parıldamaya başlıyor. Ve buna biz ne diyoruz? Buna biz vahiy diyoruz. Öyle insanlar düşünün ki, bedevi olan insanlar, öyle insanlar düşünün ki kainatla bağlantıları sadece birbirlerinin malına, ırzına taarruz etme olan, birbirlerinin mallarını çalma olan insanlar birden Allah Azze ve Celle bunların elinden tutuyor ve bütün adımlarını artık Allah belirlemeye başlıyor. Yok şu tarafa adım atmayacaksın, bu tarafa adım atacaksın. Yatağa öyle girmeyeceksin, böyle gireceksin. Öyle düşünmeyeceksin, böyle düşüneceksin. Babanı ananı sevmeyeceksin, kardeşini seveceksin. Kabile bağlarına göre insanlarla ilişki kurmayacaksın, bir kenara atacaksın. İman bağına göre insanlarla ilişki kuracaksın. Eziyet göreceksin, işkence göreceksin, bir şey olmaz sabredeceksin. E hani Allah'ın gücü yeter bizi kurtarsın, yok Allah sizi kurtarmayacak, sabredeceksiniz. Böyle bu işkencelere sabredeceksiniz, sabrettikten sonra eğer gerçekten samimiyseniz Allah'ın yardımı gelecek. Adamların A'dan Z'sine bütün yaşantılarını bir Kur'an-ı Kerim belirlemeye başlıyor. Yani bunun adı nedir? Bunun şöyle Seyyid Kutub'un deyimiyle, Allah ona rahmet etsin, bunun adı şudur: İnsanın yeryüzüyle bağlantısını kesmesi ve bütün ondan sonraki yaşam programını gökyüzünden direkt olarak alması. Yani aslında Kur'an-ı Kerim budur, vahiy budur. Kişinin direkt Allah Azze ve Celle ile bağlantısı demektir. Kişinin, yani ben bugün mesela diyelim bir beşeri sistem düşünün. İnsanlar oturuyorlar, 4-5 tane kendi arasında insan. İşte oturuyorlar, şu kanunu yapalım, bu kanunu yapalım. Kendilerini ilah zanneden insanlar. Veya parlamentoda oturmuşlar mesela şu anda olduğu gibi. İşte biri diyor bu serbest olsun mu? 300 tane ilah elini böyle kaldırıyor. Tabii batıl olan ilahlar. 200 tane ilah elini kaldırmıyor veya 200 tanesi kaldırıyor, 300 tanesi kaldırmıyor. Ne kadar basit bir şey. Yani ne kadar acizane bir şey. Benim gibi bir insan. Onun da benim gibi duyguları var. Heva ve hevese göre hükmedebilir. Sinir anına göre hükmedebilir. Birileri cebine biraz para koyduğu zaman genelin maslahatını düşünmeyebilir. Bazı insanlar bu insanların kanunlarına tabi olurken bir de ben, yani Müslüman olarak bir ben, yerin ve göğün ilahı olan, kesinlikle heva ve heves gibi bir şey olmayan, duyguların kendisinde söz konusu olmadığı bir Allah'a teslim oluyorum. Hayat programımı, yani günlük yaşantımı, genel yaşantımı belirleyecek bütün kanunları direkt Allah Azze ve Celle'den almaya başlıyorum. İşte vahiy budur. Yani insanın kayıtlardan, insanın esaretten, insanın insanlara kölelikten, insanların heva ve hevesine kölelikten kurtulup direkt Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Direkt yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle'ye bağlanması demektir. İşte vahiy bu şekilde ne yapıyor? İşte vahiy bu şekilde Mekke'de, o karanlıkta, o fuhuşta, o zulümde, o şirkte vahiy bu şekilde parıldamaya başlıyor. Ve sahabe de bunu çok iyi anlıyorlar. Yani sahabe bunu çok iyi anladıklarından dolayı da Peygamberimiz vefat ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'i yanına alıyor, gel diyor. Peygamber yaşarken hani Ümmühani'yi ziyaret ediyorduk ya diyor. Gel gidelim diyor, tekrardan Ümmühani'yi ziyaret edelim. Peygamberimiz varken gidiyorlar, tabi Ümmühani başlıyor ağlamaya. Hazreti Ebu Bekir diyor ki niye ağlıyorsun ki? Allah'ın yanındaki Peygamberimiz için daha hayırlıdır. Yani daha hayırlı olan bir yere gitti. Ben Peygamberin ölmesine ağlamıyorum ey Ebu Bekir diyor. Ben gökyüzünden vahyin kesilmesine ağlıyorum diyor. Üçü beraber oturup hüngür hüngür ağlıyorlar. Hazreti Ebu Bekir de neye ağladığını çok iyi anlıyor. Ömer de neye ağladığını çok iyi anlıyor. Neden? Çünkü sahabe vahyi yaşadıklarından dolayı, yani şöyle bir geriye dönüp baktıklarında nereden nereye vahyin onları getirdiğini gördüklerinden dolayı sahabe vahyin kesilmesinin de çok büyük bir musibet olduğunu bu şekilde anlıyorlar ve bunun üzerine oturup ne yapıyorlar? Bunun üzerine oturup ağlıyorlar. Yani İkra dediğimiz zaman, işte hani oku ey Muhammed dediğimiz zaman bunu böyle bir işte bu şekilde anlamamak lazım. Yani kainatın değiştiğini, Allah Azze ve Celle'nin tekrardan yeryüzüne rahmet ettiğini, biz de kendimizi o kategoriye koyarak Allah'ın insanların elinden tuttuğunu, bunu bu şekilde anlayıp bu şekilde hareket etmek lazımdır. Daha sonra ayet-i kerimelere eğer geçecek olursak, Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayet-i kerimede ikra diyor Peygamberimize. Yani oku ey Muhammed
Neyle oku? Yaratan Rabbinin adıyla oku.
Ayetlerin, bu ayetin başlangıcına girerken ikra kelimesini söylediğimizde aslında konuyla alakası olmamasına rağmen çoğu alim ilmin faziletinden bahsetmişler. Yani İslam'ın ilk emrinin işte okuma olduğunu, insanların ilim okumak zorunda olduğunu, ilmin hakla batılın arasında ayıran olduğunu, bu sözler hepsi doğru. İlim yeryüzündeki en büyük nimettir, en büyük fazilettir, cehalet de en büyük azaptır. Fakat Allah Azze ve Celle bunu söylerken işte okuyun fıkıh okuyun, tefsir okuyun, hadis okuyun değil de böyle bunu kastederek söylememiştir bu ayeti indirdiği zaman. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaratan Rabbinin adıyla vahiy okumasını emretmiştir Allah Azze ve Celle. Şimdi tabi biz de bu alimlerin metoduna uyaraktan ilim nedir diyecek olursak, ilim yani Allah'ın oku diyerek peygamberimize başlaması, daha sonra Allah'ın da insana öğrettiğini zikretmesi, ilim malumatları bir araya toplayıp kişinin çokça bir şey bilmesi değildir. İlim kişinin Rabbini tanıyıp Rabbini razı edecek bilgilerle donanmasına biz ilim diyoruz. Yoksa zaten ilmin bir tanımı yoktur. Yani İbn Arabi el-Maliki diyor ki huve ebyenu min en yubeyyen. Yani açıklanmaktan, ilim açıklanmaktan çok daha açıktır. Bir tarife, ilmin bir tarife ihtiyacı yoktur. Fakat bizim kastettiğimiz ilim, yani Allah Azze ve Celle'nin başlangıç olarak emrettiği basiret dediğimiz ilim nedir? Kişiye Rabbini tanıtan ve Rabbini razı ettirecek olan bilgiler topluluğudur. Yoksa insanların çokça kitap okumasına Allah Azze ve Celle ilim demiyor. Yani ehli kitap için, ehli kitap alimlerinde o kadar çok malumat var ki Allah kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Yani düşünün bir eşek üzerinde, affedersiniz, üzerinde ciddi manada kitap var. Allah ehli kitap alimlerini bunlara benzetiyor. İlim bu değildir. Yani malumatları bir araya toplamak, kişinin çokça bilmesi ilim değildir. İlim nedir? Kişinin Rabbini tanıyıp Rabbini razı edecek şekilde bilgilerle donanmasına biz ne diyoruz? İlim diyoruz. Eğer ilim buysa Allah Azze ve Celle zaten Adem Aleyhisselam'ı bununla meleklere üstün kılmıştır. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, daha sonra meleklere arz etti diyor. Ve Adem'e, Adem'in ilmiyle Adem'in üstünlüğünü diğerlerine tanıtmıştır. Bizim peygamberimize geldiği zaman da Allah peygamberimize dua olarak وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا diyor. De ki ey Rabbim beni ilim olarak arttır, benim ilmimi arttır. Alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki yani ilimden daha faziletli bir şey olsaydı Allah peygamberimizden onu istemesini öğretirdi peygamberimize. Fakat Allah peygamberimize ilmimi arttır diyor. Niye? Çünkü ilim hakla batılın arasını ayıran, insanları basiret üzerine kılan, hem sapmayı hem de saptırmayı engelleyen şey ilimdir. Beni İsrail niye sapmıştır? Cehaletlerinden dolayı sapmıştır. İlmi, yani Allah'ın kelamını sadece hocalar dediğimiz kuruma, onların tekeline bıraktıkları zaman Allah Azze ve Celle bir şey bilmiyorlar. Şimdi ben ilmi sadece hocalara bıraktığım zaman ben bir şey öğrenemem. Ben bir şey öğrenemediğim zaman da hoca beni istediği gibi saptırır. Rahip papaz beni istediği gibi saptırır ki Allah bundan sonra Beni İsrail için veyahut da ehli kitap için اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi çünkü insanlar bir şey bilmiyorlar. Bunlar Allah'ın helallerini haram kılıyorlar. Haramlarını da helal kılıyorlar. İnsanlar da bilmediklerinden dolayı herhalde Allah böyle buyuruyor diyerekten tabi oluyorlar. Ama Allah bunu affetmiyor. Diyanette cuma günü mesela. Papazın biri çıkıyor hutbeye. İnsanlara diyanetin dinini anlatmaya başlıyor. İşte oradan puta dua etmeye başlıyor. Oradan işte efendim Allah'ın dinine savaş açmış olan bir kuruma dua etmeye başlıyor. Orada oturanlar da amin amin deyip işte papazlarını ve rahiplerini bu şekilde kendilerine Rab edinmiş oluyorlar. Bunun sebebi nedir? Cehalettir. Orada oturan insanlar eğer gerçekten bu papazın anlattıklarını Kur'an ve sünnetten bilmiş olsalardı, yani ilimden istifade etmiş olsalardı bunun papaz olduğunu anlayacaklardı. Fakat bunu bilmediklerinden dolayı papaza koca muamelesi yapıyorlar. Yani kiliseden papazı da getirsen otursan oraya bizim millet gene elini kaldırır amin der. Allah'ım sen Hristiyanları koru müminleri helak et diye adam Arapça bir dua etse oradaki koyunların hepsi yine ellerini kaldıracaklar amin amin diye dua edecekler. Bunun sebebi de nedir? Cehalettir. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat çekiyor. Peygamberimiz Bukhari ve Müslim'de bir hadiste Allah diyor ilmi sizin içeriniz, alimleri sizin içerinizden çekip almaz.
Allah diyor ilmi sizin içerinizden, pardon, Allah ilmi sizin içerinizden çekip almaz. Allah alimleri sizin içerinizden çekip alır. Yani ilmi bilmeyen insanları çekip alır. Cahil olan insanlar kalır diyor Peygamberimiz. Hatta اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا. İnsanlar da cahil reisler edinirler. Kendilerine bir takım cahil reisleri olur diyor. Onlara soru sorarlar. O cahillere, onlar da ilimsizce cevap verirler diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hem saparlar hem de aynı zamanda ne yaparlar? Saptırırlar. Sapmanın ve saptırmanın sebebi Allah azze ve celle'nin emrine muhalefet. Yani nedir? Yani ilimsizliktir. Bakın Mekkeli müşriklere. Mekkeli müşriklerin en büyük sorunu nedir? İlimsizliktir. Mekkeli müşrikler bilmediklerinden dolayı, cahil olduklarından dolayı insan bir şeyler bilecek. Yani fıtrat olarak şimdi bir şey bilmemek diye bir şey yoktur. Asıl ilimi insanlar bırakınca ya babalardan gördüğüne gidersin, ya örfe adete gidersin veya insanların arasında yaygın olan hurafelere gidersin. Ve bu şekilde de ne başlar? Bu şekilde de sapmanın başlangıcı bu şekilde başlar. Allah Azze ve Celle bunu emrederken de bize aslında ne okumamız gerektiğini de göstermiş oluyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku ey Muhammed diyor. Yani okuyacağın şey meşru olması lazım. Ne alaka hocam diyeceksiniz. Şimdi buradan nasıl çıkardım bunu diyeceksiniz. Çünkü Allah'ın adı ancak meşru olan şeylerin üzerine zikredilir. Haramın üzerine Allah'ın adı zikredilmez. Zina yapan bir adam Bismillah diyerek zina yapmaz. İçki içen bir adam Bismillah diyerek içki içmez. İnsan meşru ve helal olan şeyleri yaparken Bismillah der. Aynı şekilde ilim okurken de yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani öyle bir şey okuyacağım ki ben, önümde öyle bir şey olacak ki Rabbimin adını anabileceğim bir şey olacak. Eğer böyle olursa o zaman ne olmuş olur? Yaratan Rabbinin adıyla okuma gerçekleşmiş olur. Şunu da söyleyeyim. Allahu alem bu ayet, yani İkra ayeti, tarih boyunca kendisine en çok zulmedilen, Allah düşmanlarının kendisiyle en çok oynadığı ayetlerden bir tanesidir. Şimdi adam konuya giriş yapıyor. Bismillah. Oku. Allah demiş oku. Ne okursan oku. Götür çocuğunu putların önüne koy okusun. Her sabah desin işte ey ulu Atatürk, açlığın yolda gösterdiğin hedefte yürüyeceğimi and içerim. Delil oku. Çünkü Allah azze ve celle başlangıç olarak oku demiştir. Götür çocuğunu bir şey olmaz. Felsefe okusun. Ne olacak? Allah azze ve celle demiştir oku. Götür çocuğunu şey okusun. Kafirlerin ilimlerini okusun. Götür çocuğunu şirke düşecek ilimleri okusun. Götür çocuğunu kafirin eline ver. Kafir çocuğunu okutsun. İşte devlet memuru çocuğunu okutsun. Bir şey olmaz. Niye? Çünkü Allah azze ve celle oku demiştir. Allah azze ve celle bunu dememiştir. Ey Muhammed, çocuklarını götür Ebu Cehil'in yanına teslim et. Hubel putunun karşısında her sabah Hubel putuna bağlılık yemini ederek okusunlar demiyor Allah azze ve celle. Bunu da kastetmiyor. Zaten böyle bir şeye bunu delil getiren insan da kendi dininden şüphe etmesi lazımdır. Allah azze ve celle yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani meşru olan şeyleri oku. Rabbinin adının anılabileceği, Rabbinin adının üzerine okunabileceği şeyleri oku diyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey değildir. Çünkü o gün başka bir şey de yoktu zaten. Ne fıkıh vardı, ne tefsir vardı, ne hadis vardı. Daha hiçbir şey yok ortada. Sadece Kur'an-ı Kerim var. O zaman ne diyebiliriz biz burada? Ey Muhammed, yaratan Rabbinin adıyla vahyi oku. Rabbinden sana geleni oku. Senin dünyanı ve ahiretini düzeltecek şeyleri oku. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bunu kastediyor. Tabi Kur'an-ı Kerim ayetlerini tahrif edemeyen, Kur'an-ı Kerim ayetlerini bozamayan adamlar, daha hatırlıyorsanız Kur'an-ı Kerim'de tahrif meselesini anlattığımız zaman kitaplara imanda tahrifin kısım kısım olduğunu anlatmıştık. Bunlardan bir tanesi de nedir? Manada tahrif yapmak. Yani özellikle Beni İsrail'in uzman olduğu, bizim ümmetin de uzmanlaşmaya doğru gittiği bir alan. Yani manaları tahrif etmek. Hiç alakasız bir ayeti hiç alakasız bir yere delil olarak kullanmak. Veya Allah'ın küfür dediği bir olaya Allah'ın başka bir ayetini delil olarak getirip kullanmak ve kendince bu olayı meşrulaştırmak. Bu da ne değildir? Bu da demiştik zaten Beni İsrail'in, yani kendilerine uymaktan nehyolunduğumuz Beni İsrail'in özelliğidir, uzmanlık alanıdır. Bu ümmette bu alanda uzmanlaşmaya doğru gidiyor zaten. Habire iyice uzmanlaşıyor. Yine bu ayet-i kerimede dikkat ederseniz başlangıç olarak Allah azze ve celle Rablik sıfatına dikkat çekiyor. Yani ey Muhammed, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. Neden dolayı özellikle Allah azze ve celle Rablik noktasına dikkat çekiyor? Çünkü Mekkeli müşrikler bazılarının zannettiği gibi, biz de öyle zannediyorduk, rububiyet tevhidinde rububiyet tevhidini kabul edip uluhiyet tevhidini inkar eden insanlar değiller. Rububiyet tevhidini de kabul etmiyorlar. Rububiyet tevhidinin sadece bir bölümünü kabul ediyorlar. Yaratma bölümünü. Yani yaratan kimdir? Allah'tır. Rızık veren kimdir? Allah'tır. Yaratma ve yaratmaya bağlı olan tasarruf meseleleri eğer gökyüzünü ilgilendiriyorsa Mekkeli müşrikler bunu kabul ediyorlar. Yani Allah yere müdahale etmediği müddetçe Allah'ın Rabliğini, terbiye ediciliğini Mekkeli müşrikler kabul ediyorlar. Aynı bizim müşrikler gibi Allah yere müdahale ettiği anda müşrikler burayı kabul etmiyorlar. Allah yere müdahale edemez. Biz kendimiz kendi oyumuzu veririz, kendimize ilahlar belirleriz. Bu ilahlar parlamentoda otururlar, bize kanunlar yaparlar. Allah da bunlara ne yapamaz? Allah da bunlara karışamaz. Ama Müslüman nedir? Müslüman böyle değildir. Göklerde Allah'ın terbiye ediciliğini, göklerde Allah'ın melikliğini kabul ettiği gibi yerlere düzen veren olarak, yerlerin meliki olarak da, yerlerin terbiye edicisi olarak da, Rab olarak tekrardan kimi kabul eder Müslüman? Allah Azze ve Celle'yi kabul eder. Biz demiştik Rab nedir? Rububiyet tevhidini anlatırken ne demiştik? Kim söyleyecek bize? Rab nedir? Yani rububiyet tevhidi nedir veyahut da? Bu isim ve sıfat tevhididir. Madde madde halinde yok mu söyleyecek olan? Söyle ahi.
Allah'ın yaratmada, helal ve haram belirlemede ve mülkün tek hakim olduğunda Allah'ın birlenmesi.
Allah sana, seni mübarek etsin. Allah Azze ve Celle'nin yaratma, rızık verme ve kainatın işlerini düzenlemede tek olması. Madde bir. İki, Allah Azze ve Celle'nin mülkiyette tek olması. Yani bütün mülkün, yerin ve göğün mülkünün ona ait olması. Üç, helal ve haram belirlemede Allah Azze ve Celle'nin tek olması. Yani kanun yapmada, insanlara hayatına yön vermede, nizam vermede Allah Azze ve Celle'nin tek olması. İşte bu rububiyet tevhididir. Mekkeli müşrikler burada problemli olduklarından dolayı Allah Azze ve Celle onların o parçalayıcı zihniyetlerini, yani sadece Allah'ı yaratan, rızık veren olarak kabul edip bu diğer noktalarda Allah Azze ve Celle'yi kabul etmediklerinden dolayı Allah o parçalayıcı zihniyeti bütünleştiriyor. Öyle bir Rab yok diyor, öyle bir Allah yok. Sadece yaratan, rızık veren bir Allah yok. Yaratıyorsa, eğer rızık veriyorsa o zaman yönetme de nedir? Yönetme de ona aittir. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yaratma ve emretme, hükmetme yetkisi Allah'a aittir diyor Allah Azze ve Celle. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetin inişinde İkra bismi rabbikellezi halak diyoruz. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bitirirken de Kul e'udhu bi rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınacağımızı Allah Azze ve Celle'ye söylüyoruz. Böylece nedir? Allah Azze ve Celle rububiyet tevhidine dikkat çekiyor. Rububiyet tevhidinin içerisinde de özellikle Mekkeli müşriklerin kabul ettiği bölümler değil de bizim müşriklerin de ortak olarak kabul etmediği bölümler, yani Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne karışması, yeryüzüne hükmetmesi noktasında Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Rububiyete dikkat çekiyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Allah insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'in üslubudur. İnsanın yaratılışına dikkat çeker Allah. Kimi yerde insanın topraktan yaratıldığına, kimi yerde insanın meniden yaratıldığına, kimi yerde de insanın kan pıhtısından yaratıldığına dikkat çeker Allah. Aslında bu insanın evreleridir. Peygamberimiz İbn-i Mesud hadisinde insanın anne karnındayken 40 gün nutfe olarak beklediğini, işte aynı şekilde daha sonra alaka olduğunu, yani kan pıhtısı olduğunu, daha sonra mudga şekline geldiğini, yani bir et parçası haline geldiğini ve daha sonra kendine ruh üflendiğini Peygamberimiz bize haber veriyor. Allah bazı yerde nutfeleri zikretmesi, bazı yerde toprağı zikretmesi, bazı yerde insanın kan pıhtısından olduğunu zikretmesi, Allah'ın insanın kendi acizliğine dikkat çekmesi içindir. Yani Allah Azze ve Celle ey insan diyor, dön bir aslına bak, sen kimsin? Yani şöyle yerde yürürken, bana karşı kafa kaldırırken, benim emirlerimi takmazken, hele şöyle bir dön arkana bir bak, bir aslına bir dön bak. Sen kimsin? Senin başlangıcın, senin kokusundan ve elini dahi kendisine sürmekten tiksindiğin menidir. Yani senin başlangıcın budur. Daha sonra senin kan pıhtısıdır. Dört mezhebe göre necis olan kandansın sen, diyor Allah Azze ve Celle. Kendine dikkat et. Yani sen Daha sonra belki birçoğunun da insanın da kabul ettiği noktaya göre sen ondan sonra senin de necis kabul ettiğin bir maddedensin. Ondan sonra da etsin diyor, et. Yani bir et parçası. Belki elini vurmaktan tiksineceğin bir et parçasısın diyor. Allah Azze ve Celle insanın acizliğine ve kendi keremine dikkat çekiyor. Bak nereden nereye geldin ey insanoğlu diyor. Yani hiçbir şeyken, böyle sıfırken bak sana el verdim, göz verdim, dil verdim, işlerini yürütebiliyorsun diyor. Kendi keremini, kendi lütfunu ve insanoğlunun acizliğine bu şekilde Allah Azze ve Celle dikkat çekiyor. Ve zaten bir ayet sonra da buraya işaret veriyor Allah Azze ve Celle. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمِ Oku çünkü senin Rabbin kerem sahibidir diyor. Kerem sahibi ne demektir? Lütuf sahibi. İnsanlara veren, cömert olan, insanlara eli açık olana kerim diyorlar. Allah Azze ve Celle kendi kereminden bahsediyor. Bak nereden geldin? Alakadan geldin. Bir kan pıhtısıydın, bir kan pıhtısından yola çıktın ve ta geldin nereye kadar? Ta gelmiş oldun. İşte bu insan tam böyle her şeyi yapabilen, her işini yürütebilen bir insan haline geldin. Burada da Allah bizden şükür istiyor, şükür. Yani kendinize bakın, halinize bakın, acziyetinize bakın. Dönün geldiğiniz yere ve gideceğiniz yere bakın. Toprak olacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Bu büyük lütfa karşı bir boyun eğin, teslim olun, iki şükredin. Yani bu ikisi, Kur'an-ı Kerim direkt bazı şeyleri söylemese de işaret yoluyla bazı şeyleri insanlara anlatır. Ondan dolayı bu noktadan da bizim çıkaracağımız kendimize ders Allah Azze ve Celle'nin başlangıç olarak Allah bizim acziyetimize dikkat çekiyor. Okumak zorundasınız diyor sanki Allah. Yani ben oku diyorum ama siz de okumak zorundasınız. Çünkü siz acizsiniz. Kendi başınıza doğruyu bulmanız mümkün değildir diyor sanki Allah Azze ve Celle. Bakın, görün, halinizi, acziyetinizi anlayın. Ve bu şekilde vahye yönelin diyor Allah. Bu şekilde vahyi okuyun diyor Allah Azze ve Celle. Dediğimiz gibi özellikle iki nokta bizim acziyetimiz ve Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki lütfu. Yani bu nimetlere karşı ne yapmak? Nankör olmamak, şükretmek. En büyük şükür de zaten kişinin Allah Azze ve Celle'den gelen vahye teslim olmasıdır. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Allah ki insana kalemle yazmayı öğretmiştir. Şimdi Katade'den gelen bir sözde Katade diyor ki Allah razı olsun, rahmet etsin. Kalem diyor Allah Azze ve Celle'nin çok büyük bir nimetidir. Eğer kalem olmamış olsaydı diyor bu din salah bulmazdı diyor. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle insanların bildiklerini veya yaşadıklarını kaydetmelerini onlara bu şekilde nasip etmiştir. Allah insanlara bunu öğrettiği gibi kendisi de kıyamet gününde hüccet olarak herkese amel defterini verecektir. Yani bak ne yapmışsın? Allah normalde anlatabilir veya insanlara gösterebilir ki yapacak da bunu. Fakat bunun yanında tam tescilli olsun diye Allah Azze ve Celle herkesin kaydetmiş olduğu amellerini getirip insanlara ne yapacaktır? Getirip insanların önüne koyacaktır. Bu da aynı şekilde mesela özellikle ilim okuyan talebeler hem okuyanlara bir nasihat babından hem de zaten yaşayanlar bilirler. Sıradan okuyan insanların ilmi çok sathi olur, çok yüzeysel olur. Yani okudukları bilgileri ellerinde tutmaları biraz çok zor olur, mümkün değildir. Fakat okurken, ilme yönelirken kalemi kullanan Allah'ın bu büyük lütfunu, daha yaratılışın veya vahyin insana inişinde bu büyük lütfu zikreden, bu büyük nimeti insan ilim okurken kullandığı zaman gerçekten o ilmin daha köklü ve daha kalıcı olduğunu görüyor insan. Ki sahih olan bir eserde diyor ki قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْقَلَمِ İlmi kalemle kaydediniz diyor. Yani tamam insanın hafızası da kuvvetli olabilir, ezber de önemlidir. Fakat bilginin kaybolmaması ve sonraki nesillerin bu bilgiden faydalanabilmesi için kalemin kullanılması şarttır. Özellikle ilim talebelerinin daha oturaklı bir ilim elde edebilmeleri için, daha uzun ömürlü bir ilim elde edebilmeleri için ilme ihtiyaçları bu şekilde mutlaka vardır. Daha sonra Allah Azze ve Celle bize diyor ki عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Şimdi Allah okuyun dedi, bize ilmin faziletini gösterdi, ne okuyacağımıza işaret etti. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi Allah Azze ve Celle. Daha sonra ilmi nasıl okumamız gerektiğini, kalem nimetine Allah Azze ve Celle dikkat çekti. Ama en sonda yine şimdi insanın fıtratını Allah biliyor ya, Allah yaratmış. Sakın böbürlenip zannetme ki ben bunları elde ettim. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır. Yoksa sen değilsin. Yani ben kendi çabamla uğraştım, geceleri yatmadım, işte ezberledim, okudum, ben alim oldum değil. Sakın böyle bir vehme, sakın böyle bir zanna kapılma. diyor sanki Allah Azze ve Celle. Allemel insana ma lem ya'lem. Sana öğreten Allah'tır. Eğer sana öğreten Allah'sa, sana bu nimeti lütfeden Allah'sa, o zaman bu nimeti kullanman gereken yerde neresidir? Yine onun istediği yerdir. Yani o nerede bu nimeti kullanmanı istiyorsa, eğer senin, sen de orada bu nimeti kullanacaksın ki Allah Azze ve Celle'nin emrine muvaffakat etmiş olasın. Şimdi bu noktada kime öğretmiştir? Tabii bu ayet-i kerimede kimi alimler? Hazreti Adem'dir demiştir bu. Yani bilmediğini Allah'ın öğrettiği insan Hazreti Adem'dir derken, kimi alimler Muhammed Aleyhisselam'dır demiştir. Hazreti Adem'e gelince işte وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e bütün isimleri öğretti. Hazreti Muhammed'e gelince وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Senin bilmediklerini sana öğretti diyor Allah Azze ve Celle. Kimi alimler de bu bütün insanlar için geçerlidir demişlerdir. Çünkü insanda asıl olan cehalettir. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا O Allah sizi annelerinizin karnından çıkarandır. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz diyor Allah. لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Şey dediğimiz şeyi bile bilmiyordunuz diyor Allah Azze ve Celle. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ O Allah diyor size ondan sonra göz verdi, ondan sonra kulak verdi, kalp verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. İnsana o zaman öğreten kimdir? İnsana öğreten Allah Azze ve Celle'dir. Eğer öğreten insansa, öğreten Allah'sa insana, o zaman insanın bu bilgiyi de Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda kullanması gerekiyor. Tabi burada bu ayetleri bu şekilde anlattıktan sonra, böyle belki özet olarak ne kadar Allah bize nasip ettiyse anlattıktan sonra, hatırlıyorsanız dersimizin başında şöyle bir şey demiştik. Yani biz nuzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i ders yaparken sırf malumatımız olsun diye değil de gerçekten sıraya göre Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle terbiye olmak için. O zaman bugün buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Yani şu dersi bitirdiğimiz zaman, ders bittikten sonra şöyle elimizi çenemizin altına koyduğumuz zaman Kur'an bizden ne istiyor dediğimiz zaman Kur'an bizden şunu istiyor başlangıç olarak. Heva ve hevesi bırakıp normal insanlardan farklı olup bütün değerlerimizi semadan almamızı istiyor. İkra diyor, vahiy oku, başka bir şey okuma diyor. Yine Kur'an bizden işlerimizi yaparken, yani her işin başlangıcı olarak yaratan Rabbimizin adıyla, yani meşru olan amelleri, onu razı edecek amelleri ve yine onun adını zikrederek Allah Azze ve Celle yapmamızı bizden istiyor. Bu da Müslümanı neye yönlendirir? Meşru olan amellere yönlendirir. Yani bir şey yapacağı zaman benim başlangıcım nedir? Üzerine Rabbimin adını zikredebileceğim şey olmalıdır. Bakacak ameline. Ben bunu yaparken Bismillah diyebiliyor muyum? Yani başlarken Rabbimin adıyla diyebiliyor muyum? Diyecek ve eğer bu gerçekten oluyorsa o zaman insan ne yapacaktır? O zaman insan bunu yapacaktır. Ve insana Allah kendi acziyetini hatırlatıyor. Yani bu dersten sonra gerçekten biz acizmişiz. Bütün bu nimetler Allah'ın lütfudur. O zaman Allah'ın lütfuysa ona karşı şükredip en büyük şükür de onun emirlerine teslimiyettir diyeceğiz. Ve sonuç olarak da eğer elde bir şeyler etmişsek vahye tabi olduktan sonra böbürlenmeyeceğiz. Çünkü şu gerçeği bileceğiz. Siz bir şey değilsiniz. Allah istemeden bir şey olmaz. O'dur size öğreten. Dusturu gereği Rabbim istemeseydi biz bunları öğrenemezdik. Rabbim istemeseydi biz bu seviyelere gelemezdik düşüncesiyle yine Allah Azze ve Celle'den kopmadan Allah Azze ve Celle bağlantılı bir şekilde kendi ruhumuzu terbiye etmemiz lazım. Yoksa eğer malumat olsun diye işte vahiy böyle indi, mağaraya böyle çıkıldı, alimler böyle demiş gibi bir ders olursa eğer bu dersin zaten bir bereketi de aynı şekilde kalmaz. Fakat gerçekten öğrendiklerimizi yavaş yavaş söz verip Allah'a eğer biz bunları uygulayacağız dersek inanıyorum ki Allah Azze ve Celle hem bu derse bereket kılacaktır hem de bilmediklerimizi de bize bu şekilde ne yapacaktır? Öğretecektir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين